Dördüncü ayrım, sayfa 70. Beşinci kısım. Otomobilde nereye gideceğimi şaşırmış bir halde, olup bitenleri zihnimde nizama koymaya çalışıyordum. Herif yamandı. Bu lafı belki 10 kere tekrarladım. Sonra yavaş yavaş başka noktalar belirdi. Bir insan ne kadar kuvvetli olursa olsun, apansız karşılaştığı tehlikeler, meseleler karşısında bu kadar soğukkanlı davranamazdı. Şu halde herif hazırmış. Yani herif benim geleceğimi biliyormuş. Hem de bunu tahmin etmiş değil, kati olarak biliyordu. Şu halde birisi olup bitenlerden kendisine haberdar etti. Kim bu birisi? Bu sualin cevabını derhal buldum. Bu birisi Cardiano'dan başkası olamazdı. Buna kanaat getirince Korsikalı haydut gözümde bir kat daha büyüdü. Bir başka çetede böyle şey olmaz. Cardiano gibiler herhangi bir şart altında olursa olsun sır sayılan bir şeyi bir yabancıya söylemek zorunda kaldı mı bunu reise asla bildirmez. Çünkü gangster kanununda bu işin müsamahası yoktur. Birçok çetelerin dağılması, reislerin gebertilmesi de bu manasız gang kanunu yüzünden vuku bulmuştur. Pellegrini bunu çoktan anlamış olmalı ki çalıştırdığı herifleri beyhude tereddütlerle şaşırtmıyor. Bu sayede de vukuatı zamanında haber alıp ona karşı hazırlık yapılıyor. Eğer benim kendisini arayacağımı buna Cardiano söylediyse, birdenbire boğazıma sıcak bir şey tıkandı. Şu halde Dore'nin hayatı da tehlikede demekti. Deliye döndüm. Derhal arabayı mahmuzladım. Caddelerde deli gibi sürerek ışıkların kırmızısına, yeşiline mümkün olduğu kadar kulak asmayarak kızın evine yetiştim. Merdivenleri dörder dörder çıktım. Kapı açık duruyordu. İçeri Dore diye bağırarak daldım. Höst, eller yukarı diyen kaba bir sesle irkildim. Herifin biri yandaki divana rahatça yerleşmişti. Elinde kocaman bir mavzer tabancası tutuyordu. Eller yukarı diyen de kapının kanadı arkasına saklanmış olacak ki silahın namlusunu çoktan sırtıma kürek kemiklerimin arasına dayadı. Divanda oturan beni aşağıdan yukarıya doğru efece süzüyordu. Arkamdaki herif alışık bir hareketle sol koltuk altımdan lügerimi çekip aldı. Beğenmiş olacak ki kısa bir ıslık öttürerek arkadaşına fırlattı. Herif bunu havadan yaptı. Aynı ıslığı çalarak ceketinin cebine attı. Sonra iyi ara diye emretti. Bu pis hafiyelerde bazen birkaç silah bulunmuş. İt bunlar, ödlek yaratalar, yere tükürdü. Arkamdaki haydut gene alışık bir hareketle vücudumu baştan aşağı sıvazladı. Heriflerin zerre kadar şakaları yoktu. En küçük bir harekette karnımı kurşunla dolduracaklarına emindim. Etrafa baktım. Ortalık pek karışık değil. Acaba bunlar geldikleri zaman kız burada değil miydi? Eğer sadece beni alıp götürürlerse hayatının tehlikede olduğunu zavallıya nasıl haber veririm? Sonra bunlar benim bugün buraya mutlaka geleceğimi nasıl kestirdiler? Kafamı allak bullak eden bu suallerin cevaplarını öğrenmek uzun sürmedi. Karşımdaki ne bakıyorsun iki tarafına öküz gibi diye sırıttı. Karıyı mı göresin geldi? Meraklanma, birazdan görürsün. Uzakta değil. Aşağıda kamyonda seni bekliyor. Elimde olmayarak benim geleceğimi nereden kestirdiniz diye sordum. Bal gibi gelecektin diye büsbütün sırıttı. Sen gelmeseydin biz tıpış tıpış getirecektik. Her 5 dakikada bir büroya telefon etmeyi ben aklettim. Ayağa kalktı, arsız arsız esnedi. Hadi bakalım dedi. Aşağıda oyun bozanlık edersen şarjörü bel kemiğine boşaltırım. Benim adım Bill. Kurşuna hiç acımadığımı kainat bilir. İki tarafıma geçtiler. Silahlarını ince pardeslerin altından boş böğürme dayadılar. Bu işlerde acemi olmadıkları anlaşılıyordu. Eğer ateş etmek zorunda kalırlarsa birbirlerini vurmayacak surette yürüyorlardı. Bu vaziyette Dora ile karşılaşmak rezaletti. Pusuya düşmek olur ama bu kadar hayvanca mı olur? Pat kardeşim, senden bazı şeyler saklamakta hata ettiğim meydanda. Şimdi karşıma çıkıversen, ağzım kurumuştu. Üst üste yutkundum. İnsan dipdiriyken ölüme bu kadar yaklaşır da dövüşmek imkanı da bulamazsa sahiden bunalıyor. Kız belki korkudan bayılmıştır. İnşallah bayılmıştır. Bir de yaşlı gözlerle yüzüme bakarsa hasta koyun gibi, hay Allah kahretsin. Otomobilden atlayıp içeriye koşarken dikkat etmemişim. Herifin bahsettiği kamyonet arka tarafı tamamıyla kapalı kırmızı bir servis arabasıydı. Kaldırımın kenarına uslu uslu çekilmişti. Haydutlardan sağ tarafımda yürüyen uzun boylusu kapıyı açtı. Öteki tabancasının namlusunu tekrar sırtıma dayamıştı. Uzun herif içeri geçti. Şoför mahalline açılan pencerenin önündeki sıraya oturdu. Ben de içeri girdim. Arkamdaki haydut kapıyı üstümüze kapattı. Bu işler olurken boş çuvallardan mürekkep bir küçük dengin üstüne yerleşmiş olan Dore hiç sesini çıkarmamıştı. Kız ne ağlamış ne de bayılmış, aslan gibi. Hatta bana gülümsedi bile. Kapıyı kapatan haydut şoförün yanına atladı. Kamyonet hareket etti. Dore, bana mı geldin şekerim diye adeta keyifle sordu. Karşısına oturdum, yüzüne hayretle baktım. Sol gözü gittikçe kızarıyordu. Benden daha atik davranmış da galiba heriflerle biraz boğuşmuş. Bu hali hoşuma gitti. Sana geldim ama biraz geç kaldım gibi. Zarar yok. İnsan istedikten sonra nerede olsa buluşuyor. Bizimle beraber oturan haydut nedense sinirlenerek tabancasını tehditkar bir suretle salladı. Kesin be, gevezelik istemiyorum. Şoförün yanındaki ne oluyor diye sordu. Dikkat et, söz dinlemezse kurşunu yapıştır. Arkama dayanıp gözlerimi kapattım. Araba orta süratle ilerliyordu. Belli ki heriflerin acelesi yok. Pellegrini'yi adam hesabına koymakla hata ettiğim meydana çıkıyor. Daha beteri herifin kıymetini takdir ettiğim halde ihtiyatsızlık ettim, enayi gibi. Bu iş başıma ilk defa gelmiyordu. Birkaç kere kefeni yırtmış, yakayı sıyırmıştım. Fakat çok daha müsait şartlar içinde dahi insanın korkudan yüreği çatlayacak gibi çarpardı. Şimdi bu çarpıntı yok. Korkunun şakaklarda davul çalması, bel kemiğini sızlatması da yok. Bir garip uyuşukluk, rahatlığa benzeyen bir uyuşukluk ki bu herhalde Dore'nin soğukkanlılığından ileri gelse gerekti. Kız bana güveniyor. İcabında bir mucize yapıp kendisini kurtaracağıma muhakkak inanmasa böyle sakin durabilir mi? Öyleyse büsbütün ümitsiz değiliz. Kirpiklerimin arasından yol arkadaşlarımı gözetlemeye başladım. Haydut bir eliyle kamyon duvarına dayanmış, ötekinde mavzer tabancası gözü üstümüzde. Alesta, Dore çuvalların üzerinde rahatça oturuyor. Elimi cebime attım, haydut sıçradı. Kımıldama diye bağırdı. Üstümü aradın ya aslanım diye güldüm. Sigara içeceğim, ister misin? Kes, sigarayı yaktım. Dore'nin üstüne oturduğu çuvallara dikkatle bakmaya başladım. Kız neden sonra bu bakışların bir başka manası olabileceğinden şüphelendi. Rahatsız rahatsız kımıldadı. Gözleriyle bir şeyler sordu. Nihayet benim kirpiklerimle evet diyeceğim hareketi bulmak için davrandı. Evvela eteklerini yukarıya çekerek şahane bacaklarını meydana çıkardı. Ben gözlerimle hayır dedim. Dore pozisyon değiştirdi, bacaklarını uzattı. Ben de sırtımı dayamaktan vazgeçerek bacaklarımı topladım. Kollarımı dizlerime sardım. Haydut meraklanmayın diye sırıttı. Geliyoruz. Yakında temelli rahatlarsınız. Balık tutmaya gidiyorsunuz namussuzlar. Halisinden balık avına. Herifin Napoli'li olduğu lisanından belli. Ben Napoli'lileri eskiden beri sevmem. Bunlardan biri vaktiyle sırtıma bir bıçak saplamıştı. Kalbime 2 milimetre kaldı kalmadı. Şoförün yanındaki sordu. Nasıllar? İyiler, uslu uslu oturuyorlar. Hele kurnazlığa kalkışsınlar, bitiririm. Yandaki kafesli hava deliğinden dışarısını kolluyorum. Şehirden neredeyse çıkıyoruz. Kanalı sağda bırakarak Santova saptık. Hay Allah razı olsun. Birdenbire yağmur başladığı için şoför daha ihtiyatlı, daha yavaş gidiyor. 3 köprü yolu üzerindeyiz. Dore'ye baktım. Bu sefer ayaklarını benim gibi topladı. Kirpiklerimle tamam işaretini verdim. Kız eteklerini sıcaktan bunalmış gibi yukarıya sıvadı. Çoraplarının bittiği yerde bembeyaz eti göründü. Haydut önce şaşırdı, sonra kıpkırmızı oldu. Bu esnada keskin bir virajı döndük. Dore sarsıntıdan devrilmiş gibi yana düştü. Bacakları havaya dikildi. Gözlerini Dora'ya dikmiş, kızı yiyecekmiş gibi bakan haydutun kendisini toplamasına meydan bırakmadım. Yumruğu yiyince kafası bir kere de otomobilin kalın sacına vurdu. Bir anda kocaman mavzer tabancasını elime geçirdim. Şoför yerinde oturanlar hay Allah demeye vakit bulamamışlardı. Ağır silahın kabzası yanımızdaki haydutun suratını dağıtıverdi. Namluyu öndekilerin enselerine çevirdim. Benim bile tanıyamadığım boğuk bir sesle "Kurşun geliyor!" dedim. Edepsizlik istemez. Şoför son bir ümitle frene bastı. Bu suretle muvazenemi kaybettirmek istemişti. Can havliyle kılım bile kıpırdamadan bir kurşun sıktım. Kulak dibini yalayarak ön camı parçaladı. "İkincisi ensendedir. Numara istemem," diye gürledim. "Kapı arkadan sürgülü. Çıkamazsın ki." Şaşırma sırasının heriflere geldiği anlaşılıyordu. "Biraz yavaşla." "Yavaşla diyorum. İt oğlu it. Şimdi sola sap. Tamam. Karşıdaki ağacın altında kenara çek ve dur." Dediklerimi aynen yaptı. Araba durunca ilk kurşunu şoförün yanında oturanın beynine sıktım. Sonra da itaatli olanı temizledim. O anda silahın kabzasını nasıl hınçla sıktığımı, tetiğe nasıl kinle bastığımı anlatamam. Dore ince vücuduyla ara pencereden kolaylıkla sıyrıldı. Leşlerin üzerine basarak dışarı çıktı. Kapının mandalını açtı. Rutubetli havayı ciğerlerime alabildiğine doldurdum. İkinci nefeste ağır sarhoşmuşum gibi başım döndü. Dayanılmaz bir yaşama sevinci gırtlağıma sarıldı. Bu sevinçle otomobilin içine döndüm. Hala baygın yatan herife iki kurşun yerleştirdim. Of bile diyemeden cehennemi boyladı. Beni sessiz sedasız seyreden Dore, neden sonra "Çok gaddarsın Mike," dedi. "İnsaf nedir bilmiyorsun." "İnsaf nedir bilmemize meydan bırakıyorlar mı?" "Kurt kanununda böyle olmaz mı? Gücü gücü yetene. Ben ne halt edeyim?" Boynuma atıldı. Dudaklarımı sıkıca öptü. Sonra gayet tabii bir sesle, "Üstüm başım nasıl?" diye sordu. "Pek mi berbat?" "İyisin," diye homurdandım. "Böyle fevkaladesin. Yürüyelim biraz. Sevişen mektep talebeleri gibi el ele. Evvela şoför yerini temizleyelim de." Dore etrafı kokladı. Ben heriflerin leşlerini arka tarafa taşıdım. Üstlerine birkaç çuval çektim. Kapıyı tekrar sürmeledim. Yağmur hafiflemişti. Ama ben böyle sevişen mektep talebeleri gibi el ele yürüyecek halde değildim. İlk rastladığımız boş taksiyi çevirdim. Evimin adresini verdim. "Dinle Dore," dedim. "Görüyorsun ki işin şakası yok. Silah kullanmasını bilir misin?" "Biraz. Ne olacak?" "Doğru bize gidiyoruz meleğim. Bu iş bitinceye kadar benim evde kalırsın. Kapı kilidi maymuncukla zorlanmaz. Ayrıca kanat çelik levhalarla kuvvetlendirilmiştir. Elimin altına iki tane de tabanca koyacağım. Benden başka kim gelirse hiç düşünmeden kurşunu göbeğine sık. Sonrasına karışma." "Böyle çırılçıplak mı gidiyoruz? Çamaşırsız filan." "Çamaşırı ne yapacaksın? Esasına bakarsan senin gibi güzel kızlar hiç giyinmemeliler. Görmedin mi? Bu beladan da bu sayede kurtulduk. Terbiyesiz." "Ben doğrusunu söylüyorum. Bu utanmaz karılar bana hep terbiyesiz derler." Şaştım kaldım. Kız göğsüme yaslandı, hıçkırır gibi bir ses çıkardı. Ancak şimdi gerilen sinirleri boşalmıştı. O göğsümde ağlarken ben yeniden öfkeleniyordum. Bu, deminki korkudan daha beter bir histi. Daha dayanılmaz, daha bitirici. Dünyaya kıpkırmızı görüyordum. Dirseğimle öldürdüğüm haydutun cebinden alıp yerine koyduğum rugerimi etime yasladım. Kaburgalarım acıyana kadar bastırdım. Yorgun bir köpek gibi hırıltılarla soluyordum. Kız halimin neden sonra farkına vardı, beni birkaç kere öptü. Hakikaten acınan bir sesle, "Zavallı Mike," dedi. "Zavallı sevgilim." Ana avrat küfretmemek için bir sigara yaktım. Bir tane de Dore'ye verdim. Altıncı kısım. Apartmana yakın bir yerde indik. Tekrar pusuya düşmek hayvanlık olacaktı. Evvela garaja telefon ettim. Dore'nin adresini vererek otomobili alıp getirmelerini söyledim. Sonra eve girdim. Kapıcıya beni arayan olup olmadığını sordum. Farkında değilmiş. Merdivenleri hemen çıkmadım. Asansörün yukarıdan inmesini bekledim. Asansörcü oğlan beni görünce sırıttı. "Bonjour Mr. Hammer," dedi. "Misafiriniz var." "Yukarıda mı? Kim?" "Mr. Pat Chambers." "Ne istiyor?" "Sizi sordu." "Yok," dedim. "Beklerim," dedi. Yedek anahtarı verdim. "İyi etmiş miyim?" "İyi etmişsin. Bu sefer iyi etmişsin ama bir daha sefere yedek anahtar olmadığını söylersin. O zaman burada bekler. Ben de size misafiriniz olduğunu daha evvel bildiremem. Oğlan dün cin olmadan bugün şeytan çarpmaya kalkıyor. Bize kendi zamanımızda işe yarar dersler veriyordu. Omzunu okşadım. Cebine $5 bir banknot sokuşturdum. "Mersi yavrum," dedim. "Nasıl bilirsen öyle yap. Sen dersini iyi yerden almışsın." Gülümsedi. "İşimiz gücümüz polis romanı okumak da ondan," dedi. "Ayrıca film de seyrediyoruz." Pat önüne bir şişe bira koymuş, somurtarak dalmıştı. Beni Dore ile beraber görünce suratını büsbütün astı. "Nedir?" diye adeta çıkıştı. "Gündüz ortası böyle nereden geliyorsunuz kuzum siz?" "Cehennemin dibinden," dedim. "Mike, vallahi cehennemin dibinden." Kıza döndü. "Sarhoş mu bu?" diye sordu. Bira ile dinlenecek halde değildim. Ben viski şişesini, bardakları buzlu bir tepsiye koyarken Dora başımıza gelenleri kısaca anlattı. Pat bizi dikkatle dinledi. Fakat üzerinde bir tuhaflık olduğunu hemen sezdim. Kız anlatırken apansız sualler soruyor, hiç münasebeti olmayan noktaları sanki merak etmiş gibi öğrenmek istiyordu. Ayrıca beni gözetlediğini, birdenbire kızı dinlemekten vazgeçip yüzüme dikkatle baktığını da fark ettim. İkinci viskide aklım başıma gelmiş olmalı ki, "Durun bakalım," diye elimi kaldırdım. "Bizim macera olağan işlerden. Asıl sen söyle Pat, derdin ne?" Gözlerini yorgun yorgun kıstı. "Derdin mi?" "Derdin elbette. Sen bu vakit burada ne arıyorsun?" "Şöyle bir uğradım." "Olur. Beni bulamayınca defolup gitmeliydin. Kaç gündür ayna yüzü görmediğine yemin ederim. Suratın sapsarı. Adamlıktan çıkmışsın. Mühim bir mesele olmasa gider zıbarırdın. Hadi uzatma da maksadını anlayalım. Bize evimizde şeref vermenin maksadını." İçini çekti, biraz düşündü. Sonra gözlerini yüzüme dikerek en ciddi sesiyle, "Gene ölçüyü kaçırıyorsun Mike," dedi. "Gene sapıtıyorsun aslanım. Bu gidişle sol koltuğunun altı yeniden boş kalacak. Tekrar hususi hafiyelik müsaadesini kaybedeceksin." "Vay canına, duyuyor musun Dore? Bunlar kendimizi heriflere temizletmediğimizin mükafatı. Peki sebep?" "Bir de sorar, işin gücün maskaralık. Kanunu çiğnemeden, kendi istikbalini tehlikeye atmadan sen iki adım yürüyemez misin? Bak bu sefer vaziyet büsbütün ciddi. Çünkü bu sefer zorbalıkla işin içinden sıyrılamazsın." "Nedir yahu? Şimdi oturup fala mı bakmalı? Bilmece mi çözmeli? Neymiş, ne olmuş?" Pat vücudunu biraz geriye aldı. Karşısındakine en kuvvetli yumruğunu sallar gibi konuştu. Terzi kadının yeniden ifadesine müracaat ettik. "Hangi terzi kadının?" "Şu mekan şahidi karı." "Nasıl mekan şahidi? Kimin?" "Madame Rosvelmon'un." "Madame Rose'un böyle bir mekan şahidi mi vardı?" "Gel dalavereden vazgeç Mike, benimle samimi ol." "Vallahi hiçbir şeyden haberim yok." "İnanmıyorum. Ama peki öyle diyelim. Beni dinle yavrum. Ben göründüğüm kadar avanak değilimdir." Dora'ya göz kırptım. Şimdi de kendisini mete başladı, inanır mıyım? "Değilimdir Mike. Ben de bazı kitaplar okudum. Hiç değilse bazı saçma sapan Hollywood filmleri seyrettim." "Ne münasebeti var şimdi bunların?" "Var yavrum. Münasebeti mühim. Bob Carter dediğin aptal oğlan bu işin başından beri ne halt ediyor bakalım?" "Doğru, halt ediyor. Lakin ne halt ettiğini ben de henüz keşfedemedim." "Uyduruyorsun. Başlangıçta bu meselenin böyle bir şekil almasını elbette sen hazırlamadın. Böyle bir iddia ileri sürmek, seni mucizeler meydana getirmeye muktedir saymak olur. Sen de aptalın biri olduğuna göre, hiç kısa kesiyor mu sevgilim, lafı nasıl uzatıyor?" "Uzatmıyorum. Sana tuttuğun yanlış yoldan dönebilmek müsaadesi veriyorum." "Ben mi yanlış yol tutmuşum?" Bob denilen hayvanın numarası gangsterlerde, gece hırsızlarında görülen klasik bir numara sayılmaz Mike. Oğlanın tuhaflığı daha ilk anda dikkatimi çekti. Bu zibidi kendini birisinin uğruna feda ediyor dedim. Nasıl? İyi kestirmemiş miyim? Bilmem, sonunu söyle ki. Birisi uğruna feda ediyor, evet. İnsan o yaşta kendisini kimin uğruna feda eder? Bir güzel kadının uğruna. İçinde bulunduğumuz işte güzel kadın kim? Madame Rose. Hadi Mike, bildiklerini söyle de işi kısa keselim arkadaş. Beni bilirsin. Bir meselede bu kadarcık ipucu beni çok uzaklara götürür. Vallahi bir şey anlamıyorum Pat. Her zaman böylesin. Her zaman senden bir şeyler sakladığımı zannedersin. Bu şüpheyi sana nasıl verdiğime bir türlü akıl erdiremedim. Sen beni birçok şeyler biliyorum zannettiğin zaman ben karanlıklar içinde çırpınırım. Bu her vakit böyle olmuştur. Sonra herifi yahut karıyı da bir de bakarız kısa yoldan temizlemişin. Benim yüreğim oynar. Elinden bir bela çıkacak, bu rezilin başı derde girecek diye. Arar tararız, tepelediğin mahluk suçlu zuhur eder. Bunlar hep içinde bocaladığın koyu karanlıkların marifeti mi? Ekseriya işin sonunda zihnin birdenbire açılıyor Pat. O zamana kadar hiçbirimizin aklına gelmeyen bir noktayı birdenbire fark ediyorum. Hadisenin bütün esrarı bir anda aydınlanıyor. Sen alay et bakalım. Ben baştan beri şüphelenmiştim. Nihayet Madame Rose'la senin zibidinin aynı kolejde okudukları meydana çıktı. Oğlan sevdalı, karı fingirdek, tamam mı? Yanılıyorsun. Karı fingirdek oğlan sevdalı falan değil. Bunların münasebeti eski mektep arkadaşlarından ibaret. Sen onu bana zor yutturursun. Gözünü aç Mike. Mr. Belmont'u ya Rose denilen karı temizledi yahut Bob denilen kopuk. İkisinden biri. Zannetmem. İkisinden biri. Elimde maddi deliller var. Biliyorum. Birisi kapıcının katı ifadesi, öteki sokaktan geçen herifin Bob'u kolayca tanıması. Hepsi bu kadar. Değil tosunum. Madame Rose'un polise yalan ifade verdiği, bunun için yalancı şahitler tedarik etmeye yeltendiği meydana çıkmış bulunuyor. Emin misin? %500. Gülme arsız arsız, sinirime dokunuyorsun. Madame Rose'a eğer bu akılları sen verdinse hapı yuttun. Yakanı bir kere hapisten zor kurtarırsın. Kurtarsan bile dükkanını kapatmaktan başka çare kalmaz. Zira sana bundan sonra hiçbir müşteri uğramaz. Neden? Müşterilerinin başını derde soktuğun için. Kadın yalan söyledi Mike. Cinayet saatinde terzide olduğunu iddia etmişti. Gece vakti bu nasıl terzi provası dedim. Biraz evvel terzi karıyı müdüriyete çağırttım. Biraz sıkıştırınca hakikati gizlemedi. Madame Rose'un o gün geç vakit sahiden randevusu varmış ama provaya gelmemiş. Daha doğrusu cinayet saatinden sonra telaş içinde uğramış. Kendisinin bir saat evvel buraya geldiğini, bir saat oturup gittiğini söylemesini rica etmiş. Terzi kadın da eski müşterisi. Ayrıca eli açık müşterilerinden olduğu için, peki. Görüyorsun ki iş işten geçti aslanım. Benden ne istediğini hala anlayamadım. Madame Rose'un adresini istiyorum Mike. Hem de derhal. Sen şaşırmışsın Pat. Uykusuzluk sana eskiden beri yaramaz. Ayol, kadının adresini bana sen kendin vermedin mi? O adresi istemiyorum. Saklandığı yerin adresini. Daha doğrusu senin sakladığın yerin adresini. Hay Allah kahretsin. Nasıl düşünmedim? Böyle bağırarak yerimden fırladım. Elimde tuttuğum viski bardağını duvara çarpıp parçaladım. Telefona atıldım. Numarası, kadının numarası kaçtı diye bağırdım. Telaşım bir anda Pet'e de sirayet etti. Polislikten gelen bir sezgiyle o da ayaklandı. Hangi kadının Mike dedi. Madame Rose'un mu? Çabuk, elbette Madame Rose'un. Beyhude telaşlanıyorsun, evinde yok. Deme. Vallahi yok, sabahtan beri arıyoruz. Daha doğrusu terzi kadın ifadesini değiştirince evvela telefon ettim. Çıkmış. Sonra her 10 dakikada bir aradım. Geri dönmedi. Hizmetçisi de nereye gittiğini bilmiyor. Ben bu sebeple sana geldim. Kadını bir tarafa gizledinse diyerek. Numarası kaç? Pet numarayı söyledi, çevirdim. Güzel hizmetçi kız da merak etmeye başlamıştı. Polis müfettişi de arıyor, Mr. Hammer dedi. Şaşırdım kaldım. Nerede bulunabilir? Ahbapları. Hepsine telefon ettim. Otomobilini aldı mı? Tabii. Bana bakın. Eğer o gelirse muhakkak bana telefon etsin. Ya bana yahut polis baş müfettişi Mr. Pat Chambers'a kaydedin. Unutmayın. Olur Mr. Hammer. Telefonu kapattım. Kadının hayatı tehlikede olabilirdi. Olabilirdi ne demek? Muhakkak tehlikedeydi. Çete dişlerini gösteriyordu. Başka şartlar içinde olsa buna sevinirdim. Hareket halinde olmak aynı zamanda hata etmeyi göze almak sayılır. Pellegrini denilen maskara sinirlerine hakim olduğunu söylüyordu. Yalancı kerata. Bir kere Velmon'u öldürmeleri kendilerini her nedense tehlikede hissetmelerinden ileri geldi. Bu tehlike gittikçe artmış olmasa beni güpegündüz kaçırıp temizlemeyi göze alamazlardı. Sade beni mi? Dora'yı da beraber. Pellegrini. Düşüncemin burasında bir an sanki yüksek sesle konuşuyormuşum gibi durakladım. Madame Rose'u bu herifin kaçırdığı muhakkaktı. Gidip söyletmekten başka çare yok. Gidip söyletmeli. Şapkamı kaptım. Pat nereye dedi. Kadını aramaya. Neredeymiş? Burada oturup bira içerek beni bekleyeceğine, benden hayvan gibi şüpheleneceğine, kadının şeklini, şemalini, kılığını, kıyafetini her tarafa yayarak polislerini aratmaya başlayabilirdin. Saçmalıyorsun Mike. En az 200 radyolu araba kadını arıyor. Otomobil de aramalılar. Artık çok oldun. Ben polis koleji talebesi değilim. Elbette ki otomobilde arıyorlar. Bu esnada aklıma büroya telefon etmek geldi. Kadın belki de bana bir haber bırakmıştı. Telefonu tekrar açtım. Bereket versin Velda bürodaydı. Hayır dedi. Sabahtan beri buradayım. Arayan soran olmadı. Ne var? Hiç. Şimdilik pek ehemmiyetli sayılmayabilir. Dinle canımın içi. Ben çıkıyorum. Pat de burada. Bizim Madame Rose'u arıyoruz. Hangi Rose'u mu? Kaç tane var ki? Madame Rose Velmon. Ne mi olmuş? Hiç dedim ya. İfadesine müracaat edilecek. Kendisi telefon eder. Yahut gelirse oturt beklet. Mutlaka beklet. İcab ederse içki filan ikram ederek avutursun. Bu son cümle aramızda kararlaştırılmış manalı sözlerden birisiydi. Beklenen şahsın her ne pahasına olursa olsun polisten kaçırılması icap ettiğini anlatıyordu. Velda sesini kısarak ''Bu kadar mühim mi?'' diye sordu. ''Evet, ben aramaya gidiyorum.'' diye cevap verdim. ''Büroya mutlaka uğrarım. Sen orasını sakın boş bırakma.'' Telefonunu kapattım. ''Pat'' dedim. ''Seni aramak icap etse beraber geliyorum. Seninle beraber.'' ''Kabil değil. İşleri büsbütün berbat edersin.'' ''Zaten kafi derecede karıştırdın. Ben mi? Sen onu affetmişsin. Sen elbet.'' Bire yüz bahse girerim ki terzi kadın dediğim pisi sorgudan sonra salıvermişsiniz. Tabii salıverdik. Hapishaneye mi göndermeliydik? Bir de soruyor. Hiç değil, Madame Velmon'u polis müdüriyetine getirtinceye kadar alıkoyabilirdin. Pat'in suratı birdenbire karıştı. Hay Allah benim belanı versin diye sözünü tamamladım. İstersen terzi karıya telefon et. Polis dairesinden çıkar çıkmaz Madame Velmon'a olup bitenleri haber verdiği muhakkak. Daha beteri çeteye haber vermesidir. Hangi çeteye? Başıma bir de çete çıkarma. Artık orasını bilmem. Ben gidiyorum. İcab ederse telefonla seni ararım. Dışarı uğradım. Sonra tekrar geri dönüp Dora'ya talimat verdim. Bu gebeş gittikten sonra kapıyı sıkı kapat. Emniyet zincirini çekersin. Çekmeceler tabanca dolu. Beğendiğini al, güzelce doldur. Benden başkasına kapıyı açma. Bir de seni aramaya çalışmayalım, anlaşıldı mı? Merdivenleri dörder dörder indim. Sokakta bir an durup düşündüm. İlk iş kadının evine gidip hizmetçiyle esaslı surette görüşmekti. Bakalım yanına neler almış, elmaslarını mı, çek defterini mi filan beraber götürmüş mü? Kendi arzusuyla saklanmışsa bu şakayı fazla uzatamaz. Kocasının öldürülmesi meselesinden dolayı mahkemede bulunmaya mecbur. Ayrıca miras meselelerinin halli içinde ortaya çıkması lazım. Avukatına telefon etmek daha doğru galiba diye homurdandım. Sonra yavaş yavaş öfkelenmeye başladım. Pellegrini denilen haydut, gidip yakasına sarılmalıyım. Ayağımın altına alıp kemiklerini kırmazsam bana da Mike demesinler. Otomobile atladım, ilk hızla birkaç köşe döndüm. Sonra yavaş yavaş aklım başıma geldi. Eğer kadını sahiden Pellegrini kaldırmışsa, kendisine müracaat etmek beyhudeydi. Bir kere evinde bulacağım şüpheli. Sonra etrafını bir sürü haydut çevirmiştir. Kendisinden bu işin hesabını soracağımı kestiremeyecek kadar budala değil. Belki de çoktan savuştu. Tenha bir sokağa saptım. Frene bastım. Durup bir sigara yaktım. Bu herif kadını nereye götürebilir diye kendi kendime sordum. Beyaz Saray'a misafir etmez ya. Birdenbire kendimi toparladım. Çetenin gizli yerlerini bilse bilse Cardiano bilir. Dün gece kendisini sorguya çektikten sonra Pellegrini'ye nasıl haber uçurmuş? Zaten bu hususta görülecek bir yeni hesabımız var. İkisini bir çırpıda çıkaraverelim. El frenini hınçla çektim. Kontak anahtarını çevirdim. Arabayı tırısa kaldırdım. Sürati gittikçe arttırarak Cardiano'nun oturduğu apartmana dayandım. Kapıcıya aradığım herifin yukarıda olup olmadığını sordum. Yukarıda dedi. Fakat yalnız olduğunu zannetmem. Bir misafiri var galiba. Kadın mı, erkek mi? Erkek. Evet, iyi hatırlıyorum. Asansöre atladım. Koridora sapınca lügerimi kılıfından çıkarıp yan cebime soktum. Apartmanda bir haydut yerine iki haydut bulunduğu kapıcının sözlerinden belliydi. Buna karşılık benim kaybedecek vaktim yoktu. Zile basıp bekledim. Ses çıkmadı. Tekrar çaldım. Gene cevap verilmeyince tokmağı çevirdim. Kapı kilitli değildi. İhtiyatla içeri girdim. Cardiano'nun misafirlerine kapıyı bizzat niçin açmadığı görünen manzaradan belliydi. Herif divanda yüzü koyun yatıyor. Sırtına kara saplı, ağzı geniş bir katalan bıçağı saplanmış. Hem de kabzasına kadar. Jigolo eskisinin beyaz ipek gömleği kıpkırmızı. Buna mukabil ensesi adeta yeşil. Bütün kanı akıp gitmiş. Bıçağın doğrudan doğruya atar damardan birine uğradığı anlaşılıyor. Pellegrini peşine düşenlerin bir kere bu ahbaba uğradıklarına nişan koymuş demek. Böyle bir aracıyı uzun müddet yaşatmak istememiş. Beyazlı kırmızılı gömlek, üzerinde dimdik duran bıçak sapı, işin ciddiyetini feci bir şekilde ispat ediyordu. Yaklaştım. Ölüm yeşili enseye elimi sürdüm. Doktorluktan pek anlamam ama bu herifin temizlenmesinden bu yana 2 saat ya geçmiş ya geçmemiş. Ölüm gene New York şehrinin içinde fink atıyor. Elinde tırpan, önüne geleni biçiyor. Küçük kamyonetin hiç de şakaya gelmeyecek bir cenaze otomobili olduğunu şimdi Cardiano'nun leşi önünde bir kere daha anladım. Sırtım bir kere daha ürperdi. Öfkeden dişlerim ve çene kemiklerim çatırdadı. Gözlerime kan hücum etti. Madame Belmont'un hayatı tehlikedeydi. %100 tehlikede. Çaresizlik içinde etrafa baktım. Küçük bir dolabın üzerinde arsız arsız sırıtan bir bar artistinin büyütülmüş resmi duruyordu. Sanki kabahat bu kızcağızınmış gibi üstüne yürüdüm. Çerçeveyi yere çalıp parçaladım. Sonra birkaç biblo kırdım. Birkaç dolabı açıp kapattım. Bir takım hava gazı, elektrik makbuzları elime geçti. Yırtıp buruşturdum, leşe doğru fırlattım. Çaresizlik içinde ellerimi belime koyarak etrafa baktım. Herifin ortasına bıçak dikilmiş sırtı sinirime dokunuyordu. Eğer gebermeden yetişmiş olsaydım elimden çekeceği vardı. Ölünün belini tekmelemek arzusunu zorlukla yendim. Ölüm sahiden pis şeydi. Önünüze bir kere dikildi mi ne yumruk para ediyor ne luger. Tabancamı yan cebimden alıp koltuk altımdaki kılıfına soktum. Okkalı bir küfür savurdum. Bir kere coştum mu hadiselerin önü sıra budala bir köpek gibi koşmaya başlıyordum. Eğer kamyonetteki heriflerin hepsini birden temizlememiş olsaydım, herhalde şimdi birisini enseler, kemiklerini zevkle kıra kıra çetenin kaçırdığı adamları nereye sakladığını öğrenirdim. Kadını hemen öldürmediklerinden nedense emindim. Bu emniyet daha ziyade gönlümün bunu böyle istemesinden ileri geliyordu. O kadar güzel bir kadına kıyılamaz, imkansız. Sonra öldürmek kârlı değil ki. Belmont müessesine bağlı bir sürü işler var. Bunlar ancak müesseseye tamamıyla sahip olunarak çevrilebilir. Müessese de ancak Madame Rose vasıtasıyla ele geçirilebilecek. Halbuki bir haydut çetesinin kendisini tehlikede hissedince bir an bile tereddüt etmeyeceğini de tecrübelerimle biliyordum. Çaresizlik feci şeydi. Tıpatıp ölüme benziyordu. bir sigara yaktım. Ağır adımlarla dışarı çıktım. Kapıyı çekip çekmemeyi bir an düşündüm. Bu düşünceyle koridorun loşluğunda kurt gibi dişlerimi göstererek sırıttım. Birisine muziplik yapabilmenin hain keyfi içinde tekrar apartmana girdim. Telefonda Pet'in dairesini aradım. Dostumun üzüntülü sesi, "Alo, kimsiniz?" diye sordu. Binanın adresini verdim. "İkinci katta bir apartmanda sizi bekliyorlar," dedim. Çok enteresan ifadeleri varmış. Aradığınız Madame Vermont hakkında. "Aradığımız Madame Vermont mu?" "Hay Allah, kimsin? Nereden telefon ediyorsun?" "Çeteden şekerim. Yakan elime geçerse haydut senin suratını, tabancanı unutma budala, aşırırlar da rezil olursun." Telefonu kapattım. Pet şu anda gözlerimin önüne geliyordu. Masasının üzerindeki kağıtları savurarak, cetveli bir yerlere vurarak kendisini arayan numarayı santralden istiyordur. Verilen adresten telefon edildiğini anlayınca dış kapıyı çektim. Merdivenleri ağır ağır indim. Bu cenabet New York şehrinin içinde kaybolmuş bir kadını bulmak icap ediyor. Bir hesaba göre 9 milyon, başka bir hesaba göre 12 milyonluk nüfus içinde bir tek kadını. Belki de kendi arzusuyla saklanan bir kadını. Deli olmak içten değil. Binanın kapısından çıkar çıkmaz etrafa baktım. Kendimi toplamam bir salise bile sürmedi. Yaptığım hareketin akıl ve şuurla alakası olmadığını biliyordum. Senelerce tehlikeye maruz yaşamış bir insanın zekadan değil, zanaatten gelen refleksi. Kendimi yüzü koyun yere attım. Küçük bir mitralyözden çıkan kurşunların rüzgarı sanki ensemi yaladı. Gene aynı anda köşeyi dönen büyük gri otomobili hayal meyal fark edebilmiştim. Sıçradım, aynı anda elimi sol koltuk altıma attım. İki kişi yan tarafta duvar dibine sinmişlerdi. Beklemek faydasızdı. Pat neredeyse gelecekti. Telefonda Madame Vermont'un adını söylemekle hata etmiştim. Cardiano'nun ölümüyle Madame Vermont'un ortadan kaybolmasını neden birbirine bağladığımı sorup duracak. Bırakıp savuşmak hiç olmaz. Halbuki işler gittikçe kızışıyor. İki saat evvel adam temizledikleri bir evin önünde pusuya yatacak kadar gözü dönmüş serseriler. Zavallı bir kadını kim bilir ne hale getirmişlerdir. Otomobile atlayıp gaza bastım. Bir taraftan da alacağın olsun Pellegrini diyordum. Alacağın olsun namussuz. Bu yaptıklarını birer birer burnundan getirmezsem.